Ayrım 4. Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 39. 3. Bir Noel gecesi ben henüz 6 yaşındayken annem bir tavuk kemiği yuttu. Profesör daha fazla bilgi sahibi olma hırsıyla sürekli araştırmalarıyla uğraştığından böyle eğlencelere zaman ayıramazdı. Fakat evde çalışanlar her yılbaşı gecesini kutlarlardı. Mutfakta kilden kaba figürlerle İsa'nın doğum sahnesini oluştururlar, şarkı söylerler ve hepsi de bana bir armağan verirlerdi. Birkaç gün önceden kölelerin buluşu olan bir yerli yemeği hazırlıyorlardı. Sömürge devirlerinde hali vakti yerinde olan aileler 24 Aralık gecesi büyük bir masanın çevresinde toplanırlarmış. Efendilerinin şöleninden artan yemekler de uşakların çanaklarına gidermiş. Onlar da hepsini doğrar, mısır unundan bir hamur ve muz yaprağına sarıp büyük tencerelerde pişirirlermiş. Sonuç o kadar lezzetli olurmuş ki bu yemek tarifi uzun yıllar geçerliliğini korumuş. Şimdi zenginlerin yemek artıkları olmadığı için her yemeği ayrı ayrı pişirmek gerekiyordu. Profesör Jones'un işçileri evin en dipteki avlusunda bu lüks ziyafet için tüm yıl boyunca tavuk, hindi, domuz yetiştiriyorlardı. Bir hafta önceden kümes hayvanlarına ceviz ve rom veriyor, domuzları etleri daha yumuşak olsun diye şekerli ve baharatlı süt içmeye zorluyorlardı. Kadınlar yaprakları tütsüler, tencereleri, mangalları hazırlarken, erkekler bir kan, tüy gölü ve domuz çığlıkları arasında hayvanları kesiyor, içkiden ve et yemekten yoruluncaya kadar yiyip içmeye devam ediyor, çocuk İsa'ya şarkılar yağdırıyorlardı. Evin diğer kanadında ise profesör, Noel olduğundan bile habersiz her günkü gibi bir gün yaşıyordu. Uğursuz kemik etin içine saplanmış, annem gırtlağını takılıncaya kadar onun farkına varmamıştı. Birkaç saat sonra kan tükürmeye başladı ve 3 gün sonra yaşadığı gibi sessizce ölüp gitti. Ben o sırada yanındaydım ve bu anı unutmadım. Çünkü o günden sonra ruhların gittiği gölgeler arasında kaybolmaması için çok çalıştım. Beni korkutmamak için korkusunu belli etmeden öldü. Belki de tavuğun kemiği bir davarını yırtmıştı ve iç kanamaya neden olmuştu bilmiyorum. Öleceğini anlayınca sonuna kadar birlikte olmamız için benimle odamıza kapandı. Ölümü çabuklaştırmamak amacıyla yavaş yavaş üzerindeki kendisini rahatsız eden kokuyu atmak için su ve sabunla yıkandı. Uzun saçlarını taradı ve ördü. Öğle uykusu saatlerinde diktiği beyaz gömleği giydi ve yılan ısıran yerliden bana hamile kaldığı yatağa uzandı. O zaman bütün bu törenin ne anlama geldiğini anlamamama karşın o kadar dikkatle izledim ki bugün bile hareketlerinin her birini anımsıyorum. Annem ölmeden önce, ölüm diye bir şey yok kızım. İnsanlar ancak unutulduklarında ölürler. Beni hatırlayabildiğin sürece hep seninle olacağım derdi. Ona seni hep hatırlayacağım diye söz verdim. Şimdi git vaftiz anneni çağır. Doğumuma yardım eden ve beni zamanında vaftiz ettiren iri yarı zenci aşçıyı bulmaya gittim. Annem çenesinden sızan kanı gizlice silerek, "Kızıma iyi bak arkadaşım, onu sana emanet ediyorum," dedi. Sonra ellerimi tuttu ve bakışlarıyla beni ne kadar çok sevdiğini söyledi. Gözleri bulutlanana ve yaşam sessizce onu bırakıp gidene dek. Birkaç dakika odanın havasında saydam bir şey dolaşıp durdu. Onu mavi bir pırıltıyla aydınlattı. Havayı bir misk kokusu doldurdu. Sonra her şey eski haline döndü. Hava yalnızca havaydı. Işık yine sarı renge ve koyu yine aynı kokuya dönüştü. Başını ellerimin arasına aldım ve aramızdaki bu yeni sessizlikten rahatsız, "Anne, anne," diye haykırdım. Vaftiz annem daha sonra bir perukçuya satma düşüncesiyle annemin saçını keserken, "Herkes günün birinde ölür, bu olağanüstü bir şey değil," dedi. "Şimdi patron onu bulup da laboratuvara götürmeden buradan çıkalım." Elinden o uzun örgüyü çektim, boynuma sardım ve başım dizlerimin arasında acımın büyüklüğünü henüz anlayamadığım için kupkuru gözlerle bir köşeye büzüldüm. O durumda saatlerce, belki de bütün gece iki adam içeri girip annemin vücudunu bir yatak çarşafına sarıp hiçbir açıklama yapmadan götürünceye kadar öylece kaldım. İşte o zaman çevremi korkunç bir boşluğun sardığını hissettim. Mütevazı cenaze arabası hareket ettikten sonra vaftiz annem beni almaya geldi. Beni görmek için bir kibrit yaktı çünkü oda karanlıktı. Lambanın ampulü yanmış ve sabah kapının eşiğinde kalmıştı. Beni bir köşede yerde büzülmüş olarak buldu. Beni gerçeğe döndürmek için iki kez adımı soyadımı yineledi. Eva Luna, Eva Luna. Titreşen ışıkta terlikler içindeki kocaman ayaklarını, pamuklu elbisesinin eteğini gördüm. Gözlerimi kaldırdım ve onun ıslak bakışlarıyla karşılaştım. Kibritin ışığı kaybolurken gülümsedi, sonra karanlıkta üzerime eğildiğini ve beni şişman kollarına aldığını hissettim. Beni göğsüne bastırdı ve uyutmak için tatlı bir Afrika ninnisiyle kucağında sallamaya başladı. Eğer erkek olsaydın okula gider, avukatlık eğitimi görür ve yaşlılık ekmeğimi garantilerdim. En fazla para kazananlar avukatlar. Bu işleri biliyorlar. Bulanık suda iyi balık avlıyorlar, dedi vaftiz annem. Erkek olmanın daha iyi olduğunu iddia ediyordu. En yoksul erkeğin bile tahakküm edecek bir karısı vardır, diyordu. Daha sonraki yıllarda belki de haklı olabileceği sonucuna vardım. Yine de kendimi bir erkek vücudu içerisinde, yüzünde sakallar ve tahakküm etme çabalarıyla, doğruyu söylemek gerekirse göbeğimin altında nereye sokmam gerektiğini bilemeyeceğim, kontrol edilmez şeyle düşünemiyordum. Vaftiz annem beni kendi tarzında seviyordu. Ancak bunu bana belli etmemesinin nedeni, beni ciddi bir şekilde yetiştirmek istemesi ve sabrını çabuk yitirmesiydi. O zamanlar şimdiki gibi bir harabe değildi. İri göğüsleri, eteğinin altında bir masa kadar büyük kalçaları ve ince beli olan kendinden emin esmer bir melezdi. Sokağa çıktığında erkekler arasından bakıyor ve kaba iltifatlar yağdırıyordu. Onu çimdiklemeye çalışıyorlardı. O ise kalçalarını kaçırmıyor ve hemen yanısını yapıştırıyordu. Kendini ne sandı münasebetsiz zenci diyor ve altın dişini göstermek için gülüyordu. Her gece küvetin içinde iyice fırçalanıyor, bir tasla su döküyor ve bezle vücudunu sabunluyordu. Günde iki kez bluz değiştiriyor, gül suyu sürüyor, saçlarını yumurtayla yıkıyor ve daha parlak olması için dişlerini tuzla ovuyordu. Bütün sabun ve gül suyunun silemeyeceği tatlımsı, yoğun bir kokusu vardı. Ama ben bu kokuyu seviyordum çünkü bana sıcak şekerli sütü hatırlatıyordu. Banyo saatinde bu esmer, meme başları mor, kıvırcık tüylerle gölgelenmiş organı ve Profesör Jones'un kapitone koltukları gibi yumuşak kalçaları olan bedenin karşısında kendimden geçmiş bir halde vücuduna su dökerek ona yardım ediyordum. Vücudunu bezle ovuşturuyor ve bu et bolluğundan gururlanarak gülümsüyordu. İçinde hissettiği bir müziğin ritmine uyarak dimdik yürüyordu. Geri kalan yanları gülmesi ve ağlaması bile kabaydı. Hiç nedensiz sinirlenir, ansızın yumruklar savurur, bana isabet ettiğinde bir gülle etkisi bırakan tokatlar atardı. Bu yolla istemeden bir kulaklarımı patlattı. Hiçbir zaman sempati duymadığım mumyalara karşı uzun yıllar boyunca doktorun aşçısı olarak çok az bir maaşla çalışmaya devam etti ve bunun büyük bir kısmını tütün ve roma harcadı. Benim sorumluluğumu kabul etti çünkü bunu bir görev olarak kan bağından daha kutsal sayıyordu. Vaftiz çocuğunu ihmal eden kişi bağışlanmaz. Bu bir evladı terk etmekten daha kötü bir şeydir derdi. Benim görevim seni iyi, temiz, çalışkan bir kız olarak yetiştirmek. Çünkü bunun hesabını kıyamet günü benden soracaklar, diyordu. Annem doğuştan olan günahlara inanmazdı. Ayrıca beni vaftiz ettirmenin gerekli olduğunu da sanmıyordu. Ama vaftiz annem büyük bir inatla ısrar etmişti. Sonunda annem, "Tamam, bu seni memnun edecekse istediğini yap, fakat onun için seçtiğim ismi değiştirme," demişti. Zenci kadın birkaç kuruş arttırmak için 3 ay boyunca sigara içki içmemişti ve kararlaştırılan günde bana çilek rengi organza bir elbise alınmış. Başımdaki 3 tel saça bir kurdele bağlanmış, üzerime gül suyu serpmiş ve beni kollarında kiliseye götürmüştü. Vaftiz törenine ait bir fotoğrafım bile var. Komik bir doğum günü armağanını andırıyorum. Vaftiz annem parası yetmediğinden kilisenin temizliğini üstlenmişti. Yerleri süpürdü, duvardaki süsleri karbonatla temizledi ve tahta sıraları cilaladı. Böylece zengin bir kız gibi törenle vaftiz edildim. Vaftiz annem bana, "Eğer ben olmasaydım dinsiz kalacaktın. Kutsanmadan ölen günahsızlar Arafat'a giderler ve oradan asla çıkmazlar," diye anımsatıp duruyordu. Benim yerimde başkası olsaydı seni atardı. Açık renk gözlü kızları satmak çok kolay. Amerikalılar onları satın alıp ülkelerine götürüyorlar ama ben annene söz verdim ve eğer bu sözü yerine getirmezsem cehennem kazanlarında pişerim. Onun için iyilik ve kötülük arasındaki sınırlar çok keskindi ve beni bildiği tek yöntem olan dayak gücüyle kötülüklerden korumaktan çekinmezdi. Çünkü kendisini de öyle eğitmişlerdi. Oyun ve şefkatin çocuklar için iyi olduğu fikri çok modern bir buluştu. Bu onun aklına asla gelmiyordu. Bana hayallerle zaman kaybetmeden çok sıkı çalışmayı öğretti. Dalgınlık ve yavaş hareket etmek onu sıkıyordu. Bir emir aldığımda koştuğumu görmek istiyordu. Başı dumanlı, kum bacaklı diyordu. Ve bacaklarımı uzun bir tonik olan balık ayağından yapılma Scott diye bir tonikle ovuyordu. Vaftiz annemin kafası rom yüzünden karmakarışıktı. Katolik azizlere, Afrika kökenli olanlarına ve kendi bulduklarına inanıyordu. Odasında küçük bir mihrap vardı. Orada kutsal suyla beraber vudu fetişleri, ölmüş ebeveyninin bir fotoğrafı ve San Cristobal'e ait olduğunu sandığı bir büst vardı. Sonradan bunun Beethoven'ın büstü olduğunu keşfettim. Ama mihrabının en güçlü ermişi olduğuna inandığı için bu yanlışını düzeltmedim. Sıradan bir sohbet havasında azizleriyle sürekli konuşur, onlardan önemsiz şeyler isterdi. Daha sonra eve telefon bağlandığında onlara gökyüzüne telefon etmeye ve telefonun cızırtılarını konuştuğu tanrısal güçlerin yanıtları olarak yorumlamaya başladı. Bu şekilde önemsiz şeyler için bile gökyüzünden talimatlar alıyordu. Kadınların asla rahat vermediği ve tıpkı bir odun gibi yanmak için mangalının dumanına yerleşen ve işte o zaman Tanrı'ya tapabilen, zevk düşkünlerinden eteğini kurtararak mucizelerini gerçekleştirmeye başlayan yakışıklı sarışın Aziz Benito baş tacıydı. Ona sarhoşluğunu hafifletmesi için yalvarıyordu, işkence ve korkunç ölümlerle ilgili çok şey biliyordu. Azizler takviminde bulunan tüm şehit ve bakirelerin sonlarına ilişkin hikayeleri her zaman bana anlatmaya hazırdı. Onu büyük bir korkuyla dinler ve her seferinde yeni ayrıntılar isterdim. En sevdiğim öykü Azize Lucia'nın ıstırabıydı. Her seferinde onu tüm ayrıntılarıyla dinlemek istiyordum. Lucia neden kendine aşık olan imparatorun aşkını reddetmişti? Gözlerini nasıl çıkarmışlardı? Bu gözlerin iki yalnız yumurta gibi içinde bulunduğu gümüş tastan bir ışıklı bakış fırlatarak imparatorun gözlerini kör ettiği ve kendisinin eskisinden daha güzel mavi gözler kazandığı doğru muydu? Her şeyi bilmek istiyordum. Vaftiz annemin inancı öylesine güçlüydü ki hiçbir felaket onu yıkamazdı. Kısa süre önce papa geldiğinde onu bakım evinden çıkarmak için izin istedim. Çünkü papayı beyaz elbisesi ve altın haçıyla kusursuz bir İspanyolca veya duruma göre kızılderili diliyle vaaz verirken görmemesi yazık olurdu. Onu yeni boyanmış evlerin arasından cam arabası içerisinde çiçekler, bağırışlar, koruyucular arasında geldiğini gören vaftiz annem, İlyas peygamberin muhteşem arabasıyla geziye çıktığını sanarak diz çöktü. Kalabalığın onu ezmesinden korktum ve onu alıp götürmek istedim. Ama kutsal emanet olarak papanın saçından bir tel satın alıncaya kadar yerinden kıpırdamadı. O günlerde birçok kişi papayı üzmemek için alacaklarını bağışladı. Sınıf mücadelesinden ve doğum kontrolünden söz etmedi. Gerçek şu ki ünlü ziyaretçi beni pek heyecanlandırmıyordu. Çünkü dinle ilgili pek iyi anılarım yoktu. Çocukluğumda vaftiz annem bir pazar sabahı beni kiliseye götürdü. Bana perdeli tahta bir kabinde diz çöktürdü. Parmaklarım henüz beceriksizdi ve bana gösterdiği gibi kavuşturamıyordum. Parmaklığın arkasında kuvvetli bir nefes hissettim. "Günahlarını itiraf et," diye emretti bir ses. İşte o anda kafamda sıraladığım tüm günahları unuttum, ne yanıt vereceğimi bilemedim ve bir şey bulmaya çalıştım ama aklıma hiçbir şey gelmiyordu. "Vücuduna ellerinle dokunuyor musun?" "Evet." "Bunu sık sık yapıyor musun kızım?" "Her gün." "Her gün kaç kez?" "Saymıyorum, birçok kez." "Bu Tanrı'nın gözünde büyük bir günah." "Bilmiyordum peder, eldiven takarsam yine günah olur mu?" "Eldiven mi? Sen ne diyorsun akılsız? Benimle alay mı ediyorsun?" Korkmuştum. "Hayır, hayır," dedim. Yüzümü yıkamanın, dişlerimi fırçalamanın veya eldivenle kaşınmanın zor olduğunu düşündüm. "Bir daha yapmayacağına söz ver. Saflık ve temizlik bir kızın en büyük erdemleridir. Tanrı'nın seni bağışlaması için 500 tane Ave Maria okuyacaksın." Sadece 20'ye kadar saymayı bildiğim için "Yapamam peder," dedim. Rahip, "Nasıl yapamazsın?" diye gürledi ve üzerime bir tükürük yağmuru yağdırdı. Koşarak çıktım fakat vaftiz annem beni durdurdu. Ruhum kararmadan ve karakterim daha fazla bozulmadan beni çalıştırmak konusunda rahiple konuşurken beni kulağımdan yakalamıştı. Annemin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra Profesör Jones da hayata gözlerini yumdu. Dünyadan ve kendi bilgeliğinden düş kırıklığına uğramış olarak yaşlılıktan öldü ama huzur içinde öldüğüne yemin edebilirim. Kendi kendini mumyalamasının ve böylece kitapları ve İngiliz mobilyaları arasında kalmasının olanaksızlığı karşısında, kendi deyimiyle kim bilir hangi ayak takımıyla yabancı bir toprakla örtülü olarak acımasız güneş altında mahalli mezarlıkta kalmak istemediğinden kendi doğduğu kente gönderilmesi için vasiyetnamesinde talimatlar bıraktı. Yanında İncil'iyle rahip ve benden başka kimse olmadan felçli bedeni ter içinde odasının vantilatörü altında öldü. Yardımsız kıpırdayamadığını anladığımda ve gök gürlemesine benzeyen sesinin ölmekte olan bir adamın mırıltısına dönüştüğünü gördüğümde, bende bıraktığı korkunun son kırıntıları da kaybolup gitti. Doktorun deneylerine başlamasından beri ölümün yuvalandığı dünyaya kapalı bu evde artık başıboş dolaşıyordum. Profesör artık tekerlekli sandalyesinden azarlamak ve çelişkili emirler yağdırmak için odasından çıkamaz olduğundan, işçilerin disiplini de gevşemişti. Sokağa her çıkışta bir şeyler, gümüş takımlar, halılar, tablolar, hatta onun formüllerini muhafaza ettiği kristal şişeleri nasıl alıp götürdüklerini görüyordum. Artık kimse kolalı örtüler ve güzel tabaklarla masasını hazırlamıyor, şamdanları yakmıyor, kimse piposunu vermiyordu. Vaftiz anne mutfakla uğraşmayı bıraktı ve her yemekte kızartılmış muz, pilav ve kızarmış balık çıkarmaya başladı. Diğerleri temizliğe boş verdiler, duvarlarda ve tahta döşemelerde pislik ve rutubet aldı yürüdü. Bahçeye bahçıvanı yılan ısırdığından beri bakılmıyordu ve bu kadar ihmalin sonucu yabanıl bitkiler evi ve kaldırımı kaplayacak hale gelmişti. Hizmetçiler öğle uykusuna yatıyor, günün her saatinde gezmeye çıkıyor, aşırı rom içiyor ve tüm günü boleroların, rumbaların yayınlandığı radyoyu dinleyerek geçiriyorlardı. Sağlıklı zamanlarda klasik müzik plaklarından başkasına izin vermeyen zavallı profesör, bu korkunç gürültüden acı çekiyor ve hizmetçilerini çağırmak için boşuna zili çalıyordu çünkü hiç kimse gelmiyordu. Bir tek vaftiz annem, o da yalnızca kiliseden aldığı kutsal suyu profesör uyurken serpmek için odasına giriyordu. Çünkü onu bir dilenci gibi kutsanmadan ölüme bırakmayı büyük bir kötülük olarak kabul ediyordu. Hizmetçilerden birinin sıcağa dayanamadığı için üzerinde yalnızca külot ve sütyenle protestan rahibe kapıyı açtığı zaman bu gevşemenin doruğa ulaştığını ve patronuma ölçülü bir uzaklığı korumam için hiçbir neden kalmadığını anladım. O andan sonra onu sık sık ziyaret etmeye başladım. Başlangıçta eşikte durdum, sonraları odaya girerek yatağının üzerinde oynamaya kadar götürdüm işi. Onunla iletişim kurmaya çalışarak ihtiyarın yanında saatler geçiriyordum. Sonunda onun fısıltılarını anlamayı başardım. Ben yanında olduğum zaman profesör hastalığını ve hareketsizliğinin işkencelerini unutmuş görünüyordu. Kitapları kutsanmış yerlerinden çıkarıyor ve okuyabilmesi için önünde tutuyordum. Bazıları Latince olarak yazılmıştı, bunları beni yanında bir öğrenci olarak bulmaktan memnun tercüme ediyordu ve benim o evde yaşadığımı daha önce fark etmediği için pişmanlık duyuyordu. Belki de bir çocukla daha önce hiç ilişkisi olmamıştı ve büyük babalığa hevesi olduğunu çok geç fark etmişti. Bu çocuk da nereden çıktı diye soruyordu. Benim kızım mı, torunum mu yoksa hasta beynimin bir aldatmacası mı? Esmer tenli ama gözleri benimkilere benziyor. Küçük, buraya gel, sana yakından bakayım. Kendisine 20 yıldan fazla hizmet eden, hazımsızlık nedeniyle bir keresinde bir zeplin gibi şişmiş olan Consuelo ile benim aramda bir bağlantı kuramıyordu. Sık sık ondan söz ediyordu ve o yatağının yanında olsaydı son anlarının farklı olacağından emindi. Onun asla kendisine ihanet etmeyeceğini söylüyordu. Radyodaki temsiller ve şarkılarla deli olmaması için kulaklarını pamukla tıkıyor ve yatağını sidikle ıslatmaması için altına katlanmış havlu koyuyor, onu yıkıyor, odayı havalandırıyor ve ağzına biberon veriyordum. Bu gümüş sakallı ihtiyar benim oyuncak bebeğimdi. Bir gün onun rahibe, benim kendisi için o zamana kadar elde ettiğim tüm bilimsel başarılardan daha önemli olduğunu söylediğini işittim. Ona bir yığın yalanlar uyduruyordum. Kalabalık ailesinin ülkesinde kendisini beklediğini, birçok torunu ve çiçeklerle dolu bir bahçesi olduğunu anlatıyordum. Kütüphanesinde bilginin mucize sıvıyla yaptığı ilk deneyi olan mumyalanmış bir puma vardı. Onu odasına kadar sürükledim, yatağının önüne koydum ve bunun kendisine armağan edilen bir köpek olduğunu söyledim. O hayvanı anımsamıyor muydu? Zavallıcık çok üzgündü. Kendisini her gün ziyaret eden ve edebiyat tehditleriyle ölüm zevkini bozan rahibe, "Rahip efendi, vasiyetnameme bir ek madde yazın. Bu kızın mirasçım olmasını istiyorum. Öldüğümde her şey ona kalmalı," dedi. Vaftiz annem ölmekte olan adamın yatağının altında benim için bir yatak yerleştirdi. Bir sabah Hasta her zamankinden daha solgun ve yorgun uyandı. İçirmek istediğim sütü kahveyi kabul etmedi. Kendisini yıkamamı, sakalını taramamı, geceliğini değiştirmemi, kolonya sürmemi istedi. Öğleye kadar sessiz, gözleri pencerede, yastıklarının üzerine yaslanmış olarak yattı. Öğle yemeğini reddetti, öğle uykusuna yatırdığımda sessizce yanına uzanmamı istedi. Yaşamı söndüğünde ikimiz de huzur içinde uyuyorduk. Rahip akşam üzeri geldi ve tüm hazırlıkları üstlendi. Cenazeyi ülkesine götürmek pek pratik bir şey değildi. Özellikle onu karşılayacak birisi olmayınca bu yüzden talimatlarını hiçe saydı ve onu büyük bir tören yapmadan gömdürdü. Bu kederli törene sadece biz hizmetkarları katıldık. Çünkü Profesör Jones'un ünü yeni bilim ilerlemeleri karşısında yitip gitmişti ve haber basında yayınlandığı halde hiç kimse onu mezarlığa götürmek için rahatını bozmadı. Bu kadar yıl eve kapandıktan sonra pek az kişi onu hatırlıyordu. Eğer bir tıp öğrencisi onu anarsa, bu zekayı arttırmak için attığı yumruklar ve kanserle mücadelede uyguladığı böcekler ve cesetleri muhafaza etmek için bulduğu sıvıyla alay etmek içindi. Patron ölünce içinde yaşadığım dünya yıkıldı. Rahip gayrimenkullerin listesini yaptı ve Bilge'nin son zamanlarda aklının başında ve kendisinin de karar verecek durumda olmadığını ileri sürerek onlara istediği gibi sahip çıktı. Her şey kiliseye gitti. Yalnızca ayrılmak istemediğim ve çocukluğumdan beri üzerine bindiğim, hastaya bir köpek olduğunu söylediğim ve sonunda benim de öyle sandığım Puma'yı bıraktı. Taşıyıcılar onu kamyona yüklemek istediklerinde öyle bir gürültü patırtı çıkardım ki ağzımdan köpükler çıktığını görünce rahip de bırakmaya razı oldu. Sanırım hayvan da hiç kimsenin işine yaramayacaktı. Bu şekilde onu alıkoyabildim. Evi satmak olanaksızdı çünkü hiç kimse satın almak istemiyordu. Profesör Jones'un deneylerinin bıraktığı izle mimlenmişti. Sonunda terk edilmiş olarak kaldı. Bugün bile duruyor. Yıllar geçtikçe çocukların kapı gıcırtıları, fareler ve ruhların hıçkırıkları arasında geceleyerek erkekliklerini kanıtladıkları bir korku evine dönüştü. Laboratuvardaki mumyalar tıp fakültesine nakledildi ve uzun bir süre doktorun gizli formülünü keşfetmek için yeniden bir istek doğuncaya kadar Bodrum'da kaldılar. Üç öğrenci kuşağı onlardan parçalar aldı, farklı aygıtlardan geçirdiler. Sonunda mumyalar kıyma haline geldi. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 48.